Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde Müminin suresinin kaldığımız yerden devam ediyoruz. 51. ayet-i kerimede kalmış idik. Oradan devam ediyoruz. Ya eyyuhur rasul, Rusul dedi Rabbimiz, ey peygamberlerimiz, bütün peygamberlerimize hitap ederek, külü minet tayyibati ve amelu salihan, temiz ve pak olanlardan yiyiniz, yiyin, salih amellerde bulunun, Allah'a yaklaştıracak amellerde bulunun, Allah'ın tarif ettiği güzel amelleri yaparak, Allah ve peygamberin güzel dediklerini işleyerek sizler Allah'a yaklaşabilirsiniz. Fakat ondan önce de Rabbimiz sıralamada bir başka önemli noktaya da parmak bastı. Bizlerin dikkatini o noktaya çekti. O da temiz rızıklardan yememiz konusu. Ve burada önceki sohbetimize de belirttiğimiz gibi, son konuşmamızın son taraflarında belirttiğimiz gibi bir sıralama var. Bu sıralamada da Rabbimiz ameli, salih ameli sonraya, öncelikle de temiz rızıklardan, rızkın temiz olanlarından yemeyi, rızkımıza haram bulaştırmamayı, haram olan rızıklardan kaçınmamız konusunda da bizlere bir uyarı var buradaki sıralamada. Önce temiz rızık, sonrasında da salih ameller işlemeyi Rabbimiz bizden istiyor. Bu konuda bir hadisi şerifte geçen sohbetimizde söylemiştim. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyordu bu konuyla ilgili olarak: ey insanlar, Allah temizdir, temiz şeyleri sever diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konunun önemini belirtiyordu. Yine bir başka hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurdular: kişi darmadağınık olduğu halde uzun bir hac yolculuğuna çıkar da ellerini kaldırıp Allah'a yalvarır, Rabbim, Rabbim diye dua eder. Bir yandan da haram yer ve haramdan giyinir ve haramlarla beslenmiştir. Böyle bir kişiyi Allah'ın duasına karşılık verebileceğini mi bekliyor? Böyle bir şeyi nasıl bekler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanların amellerinin Allah tarafından kabul edilebilmesi konusunda bir kriter ortaya koyuyor. Ve de diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar hac yolculuğu ve benzeri bir takım ibadetler yaparlarken, namaz kılarken, oruç tutarken, bundan da öncesinde önemli bir şey de yerine getirmeliler. Bunlar temiz şeylerden yemeli, haramdan para kazanmamalı, ticaretinde Allah'ın haram kıldığı şeylerden ve de şekillerden uzak kalmalı. Yani insan helal bir ticarette, örneğin manifatura ticaretini de yapabilir. Ama bu ticaret yaparken de haram şeyler konuşursa, mesela yemin ederse, malında olmayan bir şeyi sanki varmış gibi söylerse, bu insan da rızkına, ticaretine haram karıştırmış demektir. Böylesi şeylerden haram para kazanarak insan eğer ticaret yaparsa, bu insanların yapmış olduğu amellerin ve de velev ki namaz da kılsa, velev ki oruç da tutsa, velev ki hac yolculuğuna bile çıksa, bu insanın Allah'a yalvarmasının, yakarışının, Allah'a yönelmesinin Allah tarafından kabul edilmeyeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle belirtmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki bu Müminin suresinin 51. ayetinde de Rabbimiz zaten bu sıralamayı öne almak suretiyle bu konunun önemini açıklamış oluyor ve bütün peygamberlerimize hitap ediyor. Tabii ki sadece hitap peygamberlerimize değil, aynı zamanda bizlere dedir. Bizler de bu konuda kendi üzerimize düşeni bu ayetin direkt muhatabı olarak algılayıp kendimizi temiz rızıklardan yemeliyiz ve de salih amellerden işlemeliyiz. Allah'ın tarif ettiği salih ameller işlemeliyiz. Annemizin, babamızın, toplumun, örf ve adetlerimizin bize güzeldir dedikleri güzel değil. Allah ve peygamber neyi güzel demişse o güzeldir. Neyi çirkin söylemişse o da çirkindir. Salih amel kavramını biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiklerinden, Allah ve Allah'ın da söylediklerinden anlıyoruz. Şunlar salihtir, şunlar çirkindir demek suretiyle. Evet, inni bima te'ameluna alim, doğrusu ben sizlerin ne yaptığınızı, ne işler çevirdiğinizi çok iyi bilenim, bir mümin Allah'a iman etmiş ise Rabbinin böyle bir şey bildiğini de zaten bilir. Yani biz ne işler yapıyoruz, hangi amelleri işliyoruz, gizli yaparız, açık yaparız, insanlar görür veya görmez hiç önemi yok. Biz bütün yaptığımız işlerin karşılığını Allah'tan göreceğini biliriz veya bir yanlıştan vazgeçiyorsak, bir doğruyu da yapıyorsak bu yapma ve kaçınma nedenimiz tamamen Allah'a göredir. Zaten eğer Allah'a göre olmaz da insanların değerlendirmesine göre bir yanlıştan vazgeçer veya bir doğru yapar olur isek, Allah korusun, o zaman şirkin içerisine girmiş oluruz ki Allah'ın affetmeyeceği büyük günahların en büyüğünden bir tanesi de şirktir. Hepimiz bunu biliyoruz. Sevgide, saygıda, korkuda Allah kadar birini sevmek yok. Allah'tan korktuğumuz gibi bir başkasından korkmak yok. Saygıda da Allah'a saygı duyduğumuz kadar bir başkasına saygı duymak yoktur. Bu sadece sevgi ve saygıda ve korkuda sınırsızlık Allah'a aittir. Hiç kimseyi Allah kadar sevmek yok. Velev ki peygamberimiz bile olsa, hiç kimseye Allah kadar saygı duymak yok. Hiç kimseden Allah'tan korktuğumuz gibi korkmak yoktur. İşte bu bilinci, bu şuuru Allahu Teala Kur'an'da zaman zaman dile getiriyor, örnek çıkarıyor ve bize de diyor ki inni muhakkak ki ben, sadece ben. Zaman zaman bizlere sorulan sorular vardır. İşte niye Allah biz der? A bakalım, burada da Allah ben dedi. İnni muhakkak ki ben, bima te'ameluna alim, muhakkak ki sizin yaptıklarınızı, amel olarak işlediklerinizi, velev ki günah işlemiş olsanız da, velev ki iyilik de yapmış olsanız, zannetmeyin ki bunlar kaybolup gidecekler, not edilmeyecekler, görülmeyecekler, bilinmeyecekler, fark edilmeyeceklerini zannetmeyin sizler. Her ne yapıyorsanız iyilik ve kötülük adına mutlaka bunları Allah bilmekte ve bir günde sizin karşınıza bunları gösterecektir, sizlere bildirecektir dedi. Evet. Ve inne hadihi ümmetüküm ümmeten vahideten ve ene rabbukum fettekun. Allahu Teala muhakkak ki bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Yani bütün insanlar tek bir insanlıktır, tek bir topluluktur. Ve o topluluğun da bir Rabbi vardır ve ben de sizin Rabbinizim. O topluluğu terbiye eden, eğiten, yöneten, rızık veren, koruyan, gözeten, kollayan, yaşatan benim. Bu konuda başka birisi değildir. Ben de sizin Rabbinizim. Bütün canlıların koruyucusudur, esirgeyicisidir, rızık vericisidir, onları terbiye edendir, eğitendir. Yaptıkların karşılığını eksiksiz veren sadece Allah'tır. Rabbinizim benim dedi Rabbinizim. Allahu Teala burada. Evet. Ve ene rabbukum fettekun. O halde Rabbiniz ben isem, sizin korkmanız, sakınmanız, kaçınmanız gereken de, acaba ben bir iş yaptım, bu konuda benim karşılığımın, bu yaptığımın karşılığını kimden göreceğim diye bir başkasından çekinmenize, korkmanıza gerek yok. Bu konuda sakınmanız ve korkmanız ve de çekinmeniz gereken sadece Allah'tır. Allah'tan başkasından yaptığınızın karşılığını beklemeyin. Mükafat ve ceza olarak, mükafat olarak da yaptığımızın karşılığını eksiksiz verecek olan odur. Ceza olarak da yaptığımız işin karşılığını eksiksiz verecek olan odur. Biz bir hata yapmış isek bunu affetme de sadece Allah'a aittir. Biz bir hata işlediğimiz zaman insanların bize affetmesi veya affetmemesinin çok fazla önemi yok. Yeter ki Allah affetmiş olsun. Eğer Rabbimiz affederse ki en büyük affedici odur. Günahları bağışlayıcı odur. Allah kadar bağışlayıcı, Allah kadar merhamet edici, Allah kadar hoşgörülü ne annemiz, ne babamız, ne çocuğumuz, ne eşimiz, ne de dostumuz olabilir. Zaman zaman çocuklarımızın yaptığı hatalar karşısında kendimizin takındığı tavırları bir göz önüne alır, şöyle gözden geçirecek olur isek, çocuklarımızın yaptığı hatalar karşısında gerçekten çok insafsız davrandığımızı da zaman zaman anlıyoruz. Biraz olayın geçmesinin arkasından kendimizi şöyle bir otokritik yaptığımız zaman, kendi yaptığımızın yanlışlığı veya doğruluğu değerlendirdiğimiz zaman, başımızı önüme eğip düşündüğümüz zaman anlıyoruz ki gerçekten çok yanlış yapmış. Biraz toleranslı olmamız gerekiyordu. Halbuki Allahu Teala kendisini inkar edenlere bile, kendisine karşı isyan edenlere bile Allah'ın görücü olduğunu, bilici olduğunu, işitici olduğunu bildiği halde İnsanların ve Müslümanların yapmış oldukları hatalar karşısında Rabbimiz gerçekten, gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhamet edici ve de çok affedicidir. Öyleyse bizler de yaptığımız işlerin karşılığında insanlardan, annemizden, babamızdan, amirimizden, itaat ettiğimiz kimselerden, sevip saydığımız veya korktuğumuz kimselerden değil, Allah'tan beklemek. Rabbimiz de zaten bunu belirtti ve ene rabbukum fettekun. Sizin yaptıklarınızın karşılığını verecek olan benim, eksiksiz vereceğim hem mükafat hem de ceza olarak. Bu konuda sakınmanız, korkmanız, çekinmeniz gereken, saygı duymanız gereken sadece benim. O halde hayatınızı, yaşantınızı buna göre programlayın, buna göre yaşayın dedi Rabbimiz. Fetekatta'u emrahum beynehum zübiran. Yine de onlar işlerini aralarında bölük bölük edip bölündüler. Kendi aralarında bir takım tefrikalara ayrıldılar. Bir takım gruplara, bir takım partilere ayrıldılar. Küllü hizbin bima ledeyhim ferihun. Her bir fırka da elindekiyle sevinip gider. Kendisinin daha başarılı olduğunu söyler. Kendisinin daha önemli olduğunu söyler. Kendisinin düşüncesinin daha doğru olduğunu söyler. Tabii ki bu bir basit bir olgunun ifadesi değildir. Burada anlatılmak istenen surenin başından beri süre gelen delillendirmelerden halkalardan biridir. Şudur delillendirilmek ortaya atılmak istenen İslam diye addedilen, İslam diye adı verilen o kavram Hazreti Nuh'tan Hazreti İsa aleyhisselama kadar tüm peygamberlerin ki hepsine salat ve selam Allah'ın salatı ve selamı üzerlerine olsun bağlı olduğu ve tek ve aynı dinin adıdır. Bütün peygamberlerimiz Hazreti Adem'den İsa Aleyhisselam'a, bizim peygamberimizden önce gelmiş olan İsa Aleyhisselam'a kadar bütün dinlerin ortak adıydı. Aynı adı taşıyorlardı. Zira neden? Çünkü hepsi de aynı tevhid ve ahiret doktrini üzerine gelmişlerdi ve tebliğlerini de bu metot üzerine kurmuşlardı. Bütün insanları tevhid inancına çağırıyorlardı ve öldükten sonra ikinci bir hayatın varlığına, yani yaptıkları işlerin ha Allah tarafından ceza ve mükafat olarak mükafatlandırılacağını veya ceza olarak da bunu göreceklerini yine bütün peygamberlerimiz bunları öne sürüyorlar, dile getiriyorlardı. Peygamberlerimizin bu dile getirdiği ahiret ve tevhid düşüncesine karşı zaman zaman insanlar karşı çıkmışlardır, zaman zaman bozulmuşlardır, değişikliğe ve yanlışlığa sapmışlardır ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği tevhid dini ilk ve son gerçek ve değişmez bir dine çağırıyordu ki bu Hazreti Adem'inden bizim peygamberimize kadar gelen din bu din idi. Evet. Onlar zaman zaman böylesine işte kendi düşüncelerini ve inançlarını ön plana çıkarıp Allah ve peygamberlerimizin getirdiği o tevhid inancından, ahiret inancından uzaklaştılar. Her birileri kendi düşüncelerine, kendi örf ve adetlerine, kendi içinde bulundukları doktrinleri, fikirleri, düşünceleriyle övünmeye başladılar da Allah ve peygamberin getirmiş olduğu inanca, sisteme, ideolojiye karşı çıktılar. Allah da dedi ki bunun karşına peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlerimize fezerhum fi gamratihim bi hatta hin. Onları sen, bu insanları sen, bırak onları cehalet ve sapıkları içinde bir vakte kadar yaşasınlar. O hallere terk ediver. Peygamberlerimizin, bütün peygamberlerimizin görevi ve peygamberimizin ve bizlerin de görevi, din anlatan insanların da, Müslümanın da görevi daha doğrusu, insanlara dini tebliğ etmektir, dini götürmektir, dini duyurmaktır, Allah'ın emrini onlara iletmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu inancı, bu vahiy bilgisini insanlara ulaştırmaktır. Onların kabul etmesi veya etmemesi bizim görevimiz değildir. Niye kabul etmedin, din götürdünüz de niçin insanlara kabul ettiremediniz diye ne peygamberlerimize ne Allahu Teala ne de biz Müslümanlara böyle bir soruyu sormayacak. Ve Allahu Teala da diyor ki onlara din götürdünüz, anlattınız. Onlar da kendi düşüncelerine, kendi inançlarına, kendi örf adetlerine, kendi ideolojilerine bağlı kaldılar da sizin götürmüş olduğunuz hakka, hakikate, ilahi vahye kulak vermediler. Öyleyse onlara bırak, cehalet ve sapıklıklar içinde bir vakte kadar da kalsınlar. Bu şekilde yaşantılarını sürsünler, gitsinler. Tabi bu ayet-i kerime kafirleri şöylesine bir sarsmak ve silkelemek, onların aklını başına getirmek üzere Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberlerin doğruda, kendilerinin ise yanlışta olduklarını görecekleri zamanın yakın olduklarını, onlar da bir vakit geldiği zaman anlayıverecekler. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ Kendilerine mal ve oğullar verip durdurduğumuzdan sanıyorlar mı ki, onlara mal verip de kendilerine onlar zannediyorlar mı ki, onlara mal verdi Allah-u Teala ve de oğullar verip onları durdurduğumuzdan sanıyorlar mı ki onlar için hayırlarda koşuyoruz. Yani Allah-u Teala onların mal ve evlat vermiş olması onların Allah tarafından sevilen bir kişi olmalarından mı kaynaklanıyor? Yani Allah-u Teala onları çok beğendiğinden, onlar işte Allah'ın sevgili kulları olduğundan dolayı mı böyle bir şey yapıyorlar? Allah da diyor ki bella yeşurun, yok. İşin onlar farkında değiller. Gerçeği anlayabilmiş değiller. Bu soru, bu ayetler surenin ana temasının bir kanıtı olarak o kafirlere Allah tarafından sorulmaktadır. Kafirlerin kendilerini kandırmak için oluşturdukları başarı, refah ve zenginlik kavramları yanlış anlamaları gidermeye yönelik bir soru Allah tarafından soruluyor. Onlar başarıyı, refahı ve zenginliği, yani bu kavramları kafirlere göre hayatın lezzetlerinden yararlanan ve toplumda güç, iktidar ve etki sahibi olan kişiler başarılı kişilerdir. Buna karşılık da bu tür şeylerden yoksun olan kimseler ise başarısız kimselerdir. Bunların mantıkları böyle, bunların algılamaları tamamen materyalistçe bir yaklaşım. Bu yaklaşıma göre de eğer insan dünyada zenginse başarılanır, bunun zıttı olarak da eğer bir insan güç ve iktidar sahibi değilse, etki sahibi değilse, böyle bir insan da başarısız sayılıyorlardı. Kendilerince böyle anlıyordu. Bu anlayış yanlış bir anlayıştı tabii ki. Kafirleri diğer bir ciddi yanılgılara da sürüklemişti. Şöyle ki kendilerince başarılı olanın doğruda olduğu, Allah tarafından sevildiği düşüncesindeydilerdi. Aksi halde nasıl bunca başarıya ulaşabilirdi ki? Öte yandan başarısız olmuş, hayatın lezzetlerinden yoksun kalmış kişiler ise inanç ve davranışta yanlış yolda giden, Allah'ın veya ilahların gazabını çekmiş kimselerdi ki bu tamamen demin de söylediğimiz gibi materyalistçe bir yaklaşımdır. Zira Allah-u Teala insanları sevdiği insanlara mal mülk verir, sevmediklerine mal mülk vermez değil. Bu tamamen çok yanlış bir düşünce. Allah-u Teala zenginliği ve fakirliği bir üstünlük sebebi saymıyor. Aksine ikisi de bazı insanlara mal vermek, evlat vermek, çoluk çocuk vermek, vermek suretiyle onları imtihan ediyor. Kimisine de bunu vermemek suretiyle imtihan ediyor. Bu bir üstünlük sebebi değil. Tamamen Allah tarafından insanların imtihan edilme nedenidir. Acaba kendilerine verilen ve verilmeyenlere karşısında Allah'a karşı tutumları, yaklaşımları ne olmuştur? Bunun denenmesi, bunun imtihan edilmesini istenmektedir ki bu surenin baş tarafında da ilk konuşmamızda söylemiştik. Allah-u Teala'ya karşı insanların mallarıyla ve mülkleriyle edinmiş, mal mülk edinmiş olan insanların tutumları, davranışları Allah karşısında nasıl olmuştur? Bunu Allah'ın istediği şekilde mi kullanmışlardır? Yoksa Allah bizi sevmeseydi bunları vermezdi diyerek Allah'ın çizgisinin dışına mı çıkmışlardır? Bunları anlatılıyor. Yukarıda sözü edilen yanlış, bu anlattığımız yanlış anlayışı gidermek için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Felah, yani kurtuluş, gerçek başarı bir birey, toplum veya ulusun maddi refahı ve geçici başarısından çok daha öte bir kavramdır. İnsanların kurtuluşa ermiş olması, bireylerin ve toplumların veya milletlerin felah ve kurtuluşa ermeleri, dünyada bir takım maddi refaha ulaşmalarından öte bir kavramdır. Kurtuluşa erme kavramı. İkinci bir nokta olarak da dikkatimizi çekiyor burada anlatılanlardan anladığımız refah ve zenginliği hakla batılın ölçüsü kabul etmek de tam anlamıyla yanlış bir düşüncedir. Yani refah ve zengin olan insanlar Allah'ın işte gerçekten sevdiği insanlardır. Öbürleri sevmedikleri insanlardır. Fakirleri ise sevmedikleri insanlar şeklinde anlamak bu gerçekten yanlış bir düşüncedir. Bu düşünce terk edilmedikçe, bu tür düşünceden vazgeçilmedikçe salih akideye, salih amele ve güzel ahlaka sahip olmak mümkün değildir. O zaman insanlar sırf para kazanmak isterler, güzel ahlaklı olmak için. Halbuki insanlar para kazanırken de güzel ahlaka sahip olarak, ticari ahlaka sahip olarak da bu parayı kazanmalar. Bunu da zaten Kur'an'ın ve Peygamberimizin getirdiği düşüncenin ana esasıdır bu. Üçüncü bir dikkat etmemiz, bu konularda göz önünde tutmamız gereken üçüncü bir nokta da bu dünya hayatının ceza ve mükafat verme yeri olmadığını, imtihan ve denemeden ibaret olduğunu iyi anlamalıyız. Zaman zaman dünyada ceza ve mükafat verildiğini de olabiliyor, görebiliyoruz bunu. Nitekim geçmiş milletlerden kavimlerinden Allah'a isyan etmelerin bedellerini ödediklerini görüyoruz. Fakat bu sınırlı ölçülerde olmasının yanı sıra imtihanın da bir yönüdür. Bu nedenle maddi başarı veya refahı doğruda ve Allah'ın sevgili kulu olmanın kanıtı saymak bütünüyle gerçekten çok yanlış bir düşüncedir. Allah tarafından sevilip sevilmeyenin bir işaret olarak gösterilemeyeceğini insanlar bunu gerçekten peşinen anlamalı ve kabul etmeliyiz. Bir başka nokta olarak da şunu göz önüne almalıyız. Hakkın ve doğruluğun nihai düzlemde batıl, yalan ve fesat karşısında galip geleceğini gönülden inanmak gerekir. Hakla batılın, doğruyla yanlışın değerlendirilmesi ve ölçülmesi vahyin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri ışığında yapılmalıdır. Ne doğrudur ne yanlıştır. Gerçek başarı ve gerçek felah Allah ve Peygamberin vahiy bilgisiyle bize tarif ettiklerine göredir. Yoksa kendi sağduyularımıza göre, kendi önerilerimize göre, kendi düşüncelerimize göre değildir. Yukarıda anlatılana paralel olarak Kur'an'a göre sağduyunun onayladığı biçim ceza ve mükafat anlayışı genel kabul edilenden açıkça farklı olacaktır. Söz gelimi, eğer bir kötü bir kişi veya toplum refah içinde yaşıyorsa, refah içinde yüzüyorsa bu hiçbir zaman onun kötü amellerinin bir mükafatı, Allah'ın verdiği bir nimet değil, tersine Allah'ın bir gazabı ve sıkı bir imtihan demektir. Bundan dolayı refah içinde yüzenleri şiddetli bir azapla cezalandırmaya karar verdiği anlamı çıkar ki buna karşılık eğer doğru ve takva sahibi kişiler güçlükler, sıkıntılar ve bela ve musibetlere karşılaşıyorlarsa bu insanlar bu da hiçbir zaman Allah'ın bir cezası değil, aksine onu temizlemek, beni som altın yapmak için ateşten geçirme gibi ateşten geçirme işinde gizlenmiş bir nimet olarak görülmelidir. Bunu zorlu deneme takva sahibi insanlar için bir nimet, kötüler için ise önceliklere yaptıklarından dolayı hak ettikleri şiddetli cezayı görmeleri için bir imtihandır. Bunu bu şekilde anlamak ve algılamak lazım. Yoksa Allah'ın verdiklerini Allah bizi çok seviyor, vermediklerinden vermediği insanlara da Allah sizi sevmiyor şeklindeki yaklaşım Kur'an'ın özüne ve ruhuna uygun olmayan bir yaklaşım olur diyoruz. İnnellezinehum min haşyeti rabbihim müşfikun. İşte Allah'ın gerçekten sevdiği, Allah'ın gerçekten yolunda yürüyen insanlar şöylesi insanlardır ki bunlar, şüphesiz ki bunlar Allah'ın Rablerine haşyetten yumuşayanlardır. Yani Allah korkusundan yoksun, başıboş, lüzumsuz, yaptıkları her işte vurdum duymaz bir hayat yaşamıyorlar bunlar. Allah korkusuyla ve onun tüm niyet ve hareketlerinde kendilerini gözlediğini bilinciyle yaşıyorlar. Bu yüzden de kötü niyet ve davranışlarından geri duruyorlar. Her ne yaparsa yapsınlar, Allah'ın bildiğini bilerek yaşıyorlar. Bu öyle bir hayatı haşyetten böyle yaşamaktan dolayı da kendileri herkese karşı müşfik, şefkatli ve merhametli oluyorlar. Çünkü her hareketlerinde Allah'tan korkuyorlar, başkasından değil. Buna göre yaşadıkları için de evlerinde eşlerine ve çocuklarına karşı anne ve babalarına karşı, komşusuna karşı, arkadaşlarına karşı, yakın ve uzak ilişkisinde olduğu insanlara karşı her zaman Allah'tan korkuyorlar. Bunlarla olan ilişkilerinde tamamen Allah etkili oluyor. Bir başkasının rolü ve etkisi ve yetkisi hiç olmuyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Onlar ki Rablerin ayetlerine de bütünüyle iman ediyorlar, iman edenlerdir. Yani bu hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlayabiliriz. Buradaki ayetten amaç hem Peygamberimize gelen vahiy hem de kişinin kendisinde, öz biyolojisinde, organizmasında, vücudunda gördüğü hem de kainatta görmüş olduğu bir takım ayetler vardır ki bunlara inanmak, bunları tasdik etmek ve insanın kendisindeki çevresine inanmak da bu ayetlerin işaret ettiği gerçekleri tasdik etmek demek oluyor. Bunları bu şekilde anlamalıyız. İnsan hem çevresindeki ayetlere inanmalı, hem Kur'an'ın içinde anlatılanlara inanmalı, hem de kendisinin üzerinde gördüğü ayetlere inanmalıdır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Onlar ki Rablerine de artık şirk koşmayanlardır bu müminler. Allah'tan korkan insanlar, Allah'tan haşyetten, Allah'a korkudan yumuşak davranan insanlar, bunlar ki Allah'a hiçbir konuda da Allah'a şirk koşmaktan uzak yaşamaktadırlar. Vahye iman eden her ne kadar kalplerde tevhid doktrinlerini ekerse de yine de müminler şirke karşı Allah tarafından uyarılıyor burada. Çünkü vahye inanmakla birlikte insan şu veya bu şekilde söz gelimi peygamberleri ve dindar kişilerin öğrettiğinin sınırlarını dışını taşarak Allah'tan başkasına dua ve yakarışta bulunup kulluk yaparak her zaman şirke düşme eğiliminde olabilmektedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şirk konusunda bir hadisi aklıma geldi. Peygamberimiz şöyle diyorlar. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulun Allah'a hiçbir konuda şirk koşmamasıdır. Bu Allah'ın kul üzerindeki hakkıdır. Yine Peygamberimiz bunun karşılığında şöyle de söylüyor. Peygamberimiz diyor ki kulun Allah üzerindeki hakkı da biraz şöyle bilgilerimize ters gibi geliyor. Sanki kulun Allah üzerinde ne hakkı varmış gibi deniyor ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyleyince de hiçbir şey söyleyemiyoruz. Peygamberimiz diyor ki Allah'ın kul üzerindeki hakkı kulun Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamasıdır. İşitmede, görmede, bilmede, canlı olmada, yaratmada hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamasıdır. Kulun Allah üzerindeki hakkı da diyor Peygamberimiz, kendisine ortak koşmayan kuluna Allah'ın azap etmemesidir. Bir kul ki Allah'a deminki söylemiş olduğumuz konularda yemede, yedirmede, rızık vermede, büyütmede, yaşatmada, öldürmede, hayat vermede, sağlıklı yaşamada hiçbir konuda eğer bir kul Allah'a ortak koşmamışsa, tekkeden, şeyhten, müritten, şundan bundan hiçbir kimseden yardım beklememişse, yardımı sadece Allah'tan beklemişse, İbadette sadece Allah için yapmışsa, böylesi bir kuluna da Allah'ın azap etmemesi, kulun Allah üzerindeki hakkıdır diyor Peygamberimiz. İşte böylesi bir mümin, Allah'a ortak koşmayan bir mümin, Allah'ın ayetlerine iman eden bir mümin, bu insan elbette ki Allah'tan korkacaktır ve Allah'a ve Allah'ın kullarına karşı her zaman yumuşak davranacaktır. Devam ediyor Rabbimiz bu mümini bizlere tarif etmeye, bunu anlatmaya. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Rablerine döneceklerinden kalpleri ürpererek verdiklerini verenlerdir. Yani onlar Rablerine kulluk edenler, onlara itaat içinde ellerinden geleni yaparlar, salih amellerde bulunurlar. Yine de her an kalpleri korku ile doludur. Dindarlıklarıyla, yaptıkları ibadetlerle, tuttukları oruçlarla, verdikleri zekatlarla, fakir fukaraya rehberlik etmeklikleriyle, yani kısacası dindarlıklarıyla asla gurur duymazlar. Kendilerini beğenmeye, biz şöyle şöyle işler yapıyoruz diye beğenmeye kalkışmazlar. Tüm yapmış oldukları Allah'ın itaatlerinde ve salih amellerine rağmen, kalpleri hala Allah'a karşı bir korku içindedirler. Rablerine hesap vereceklerinden dolayı kalpleri tir tir titremektedirler. Allah'ın mahkemesinde beraat edip edemeyeceklerinin endişesini ve kaygısını taşımaktadırlar. Beynel havfi ve raca ilkesi içerisinde korku ve ümit içerisinde yaşamaktadırlar. Kendilerinin yapmış oldukları bu iyiliklere çok çok güvenip de biz artık kurtuluşa erdik dememektedirler bu müminler. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe kanalıyla bize rivayet ettiği bir hadis var. O hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyorlar. Hazreti Ayşe Resulullah'a bu ayetle ilgili olarak şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah, Allah'tan korktuğu halde bir kimse hırsızlık yapar mı, zina yapar mı, içki içer mi diye soruyor da bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır, senin anladığın gibi değil ey Sıddık'ın kızı. Burada kast olunan kişinin namaz kıldığı, zekat verdiği, oruç tuttuğu halde yine de Allah'tan korkmasıdır demiştir. Bu cevaptan anlaşıldığına göre burada mal vermekten maksat kişinin en geniş anlamıyla, en geniş düşüncesiyle Allah'a itaat etmesidir. Hazreti Ömer'in bu konuda bir uygulamalarını hemen göz önüne getiriyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayetin somut tefsirini, yani bu ayet ne anlatmak istiyor dendiği zaman bunu hayatıyla ortaya koyan bir kişidir. Herkese örnek olacak şekilde Allah'a kulluk yapıyordu. Fakat buna rağmen ona hesap vermekten de öylesine korkuyordu ki ölümünden önce şöyle dedi Hazreti Ömer'in rivayeti olunur. Ahirette mükafat da görsem, ceza da görsem ikisini de nimet sayacağım diyor Hazreti Ömer. Hasan-ı Basri aynı şeyi şu güzel sözleriyle ifade ediyor. Hasan-ı Basri tabiindendir. Mümin Allah'a itaat eder ama emirlerini yerine getirir ama yine de Allah'tan korkar. Münafık ise Allah'a isyan eder ama buna rağmen ondan korkmaz da hayatında hiçbir değişikliğe gitmez. Müslüman ibadet ediyor, itaat ediyor ama yine de Allah'tan korktuğu için daha da çok ibadet etmek istiyor. Hayatının bütününü Allah'a göre yaşamak istiyor. Münafık ise hayatının her zerresinde, her bölümünde Allah'a isyan teşkil eden hareketler yapıyor. Allah'a isyan ediyor, Allah'a inkar ediyor. Bu her ne kadar görünüşte olmasa da özde bunu bu şekilde yapıyor ama buna rağmen de yine de Allah'tan korkmuyor diyor Hazreti Hasan-ı Basri. Evet, mümini Rabbimiz bu şekilde anlattıktan sonrasında Allah-u Teala şöyle diyecek yine devam ederek Ulaike işte bunlar yusari'une fil hayrati ve hum leha sabikun. İşte onlar gerçekten hayra koşturan ve öne çıkıp da onu yakalayan kimselerdir. Rablerinin korkusuyla yaşayan kimselerdir bu insanlar. Hayırda ve yarışta her zaman en önde oluyorlar. İtaati yakalayan kimseler, Allah'a ibadeti yakalayan bu kimseler her anlarında da Allah korkusuyla yaşamaktadırlar ki Allahu Teala vela nukellifu nefsen illa vus'aha ve ledeynahu ve ledeyna kitabun yantiku bil hakki ve hum la yuzlemun. Biz kimseye, bu insanlar böyle bir hayat yaşarlarken biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Allahu Teala'nın söylemiş olduğu, yapılmasını istediği şeyler hepsi ne istenmişse ve yapılmamasını istediği şeyler vardır. Bunlar da ne ise hepsi insan dediğimiz varlığın yapabileceği ve yapamayacağı şeylerdir. Allah insan dediğimiz varlığı bu şekilde yaratmıştır. Gücünün üzerinde bir iş teklif edilmemiştir. Haramdan uzak kalmak insanın iradesiyle yapabileceği bir iştir. İradesine hakim olduğu zaman yapabileceği bir iştir haramdan uzak kalmak. Helalleri yerine getirmek de yine insanın kendi istek ve arzusuyla istediği zaman yapabileceği bir iştir. Allah yapamayacağımız, güç yetiremeyeceğimiz ne ibadeti ne de herhangi bir şeyi bize teklif etmemiştir. Namaz kılmamız bizim gücümüz yeten bir iştir. Oruç tutmamız bizim gücümüz yeten bir iştir. Zaten bundan fazlasını da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok ibadet etmek isteyen insana karşı şöyle dedi, ne yapmak istiyorsun? Allah'ı bıktırmak mı istiyorsun? Allah'ı bıktıramazsın anlamında bazı şeyler söyledi. Yine bir insan Çok süre, uzun süre her gün oruç tutmak isteyen insana en son peygamberimizin tavsiyesi, Davut peygamberin orucunu tut, o bir gün yer, bir gün tutardı demek suretiyle insanlara da orta yolu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem hayatında yaşayarak hem de bizzat söyleyerek örnek olmuştur. Evet, biz hiç kimseye gücünün üzerine iş teklif etmeyiz. Bizim katımızda da Allah katında da hakla konuşan, gerçekle konuşan, yanlış olmayan bir kitap vardır. Kur'an'a göre herkesin tek tek amel defteri Allah tarafından tutulduğunu yine Kur'an bize bildiriyor. Bu defter kişinin söylediği her söz, ne söylemiş ise yalan ve doğru adına, yaptığı her iş Allah'a kabul ve inkar adına, inkar olarak yaptığı Allah'ın söylediği her iş, içinden geçirdiği her düşünce, kalbinde beslediği her niyet bu kitapta kaydedilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi niyetle ilgili olarak ki bu hadis kitaplarımızın niyet bölümlerinde vardır. Bir insan bir iyiliğe niyet eder, o niyeti gelir ki o niyeti gerçekleştirirse iki sevap alır. Bir hem yapmaktan hem de niyet etmiş olmaktan dolayı bir mümin bir iyiliğe niyet eder de gerçekleştiremezse bir sevap alır. Bundan dolayı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 da diyor, bazen 700 de diyor. Ama bir insan bir kötülüğe niyet eder de niyetten vazgeçerse o kötü niye işi yapmaktan vazgeçer. Kötülüğe niyet etti ama vazgeçti. Ondan vazgeçti. Bunun karşılığı Peygamberimiz yine 10 sevap aldığını söylüyor. Ama bir insan bir kötülüğe niyet eder de ve o kötülüğü gerçekleştirirse bundan dolayı da bir günaha girer. Peygamberimizin bu hadisi de Allah'ın kulları karşısında ne kadar merhametli olduğunu bize anlatıyor. Ve ayetin son bölümünde ve hum la yuzlemun onlara kesinlikle zulmedilmeyecek. Yani yaptıklarının karşılığı kadar verilecek, zulmedilmeyecek. Bir insan bir günah işlemişse bir, 10 günah işlemişse 10, 100 günah işlemişse 100. Ama sen 100 günah işledin, sen çok büyük bir günah işledin, İslam'ın en büyüklerinden birisini şehit ettin, bundan da peygamberine karşı isyan ettin, peygamberi çok zor durumda bıraktın diye de o insana yapmış olduğunun fazlasıyla sen benim çok canımı sıkmıştın, bunun için de ben sana fazla günah vereceğim, böyle bir şey yok. Ne kadar günah işlemişse o kadarıyla. Kesinlikle kendisine zulmedilmeyecek, kendisine iftira da edilmeyecek. İşlemediği, yapmadığı, söylemediği bir sözü sen bunu söylemiştin, sen bunu yapmıştın, sen bunu işlemiştin şeklinde böyle bir şey de yapılmayacak. Kendisi ne söylemiş ve ne yapmış ve neyi inkar etmesi ancak yapmış olduğu ve söylemiş olduğu sözün karşılığını alacaklardır. Evet. Bel kulubihim fi gamretin min hada ve lehum a'malun min duni zalike hum leha amilun. Fakat onlar o insanlar Allah'ın o zulmede Allah'a inkar etmiş olanların kalpleri bundan bilgisizdir. Bundan haberleri yoktur. Onların bundan başka işleyip durdukları daha nice nice amelleri vardır. Onlar Allah'ın bu konuda yani Allah'ın bir kitapta yapmış olduğu işlerin yanlış oldukları yapıp söyle ki her şeyin bir kitaba amel defterine kaydolduğunu hiçe saymakta ve her şeyin hesabını vereceklerin kaygısını, endişesini taşınmamaktadırlar. Bir Müslümanla inkarcı arasındaki fark da en önemli belirgin özelliklerinden, farklılıklardan birisi de bu oluyor. Müslüman hayatını yaşarken kendi yaptığı işlerin Allah tarafından bir kitapta not edildiğini düşünerek hareket ediyor, buna göre giyiniyor, buna göre yaşıyor. Onun içinde bu ahiret inancı, ahiret bilinci, efendime söyleyeyim yaptığımız işlerin bir kitapta not edildiğinin düşüncesini sahip olan insanın yaşantısıyla sahip olmayanın giyimi, kuşamı, yaşantısı bir olmamalıdır. Açıkça farklı olmalıdır. Sokakta gördüğümüz ahiret bilincini başını örten bir çocuğumuz elbette ki bunu bilerek örtmüştür. Ama giyimine bakıyorsunuz, giyim tarzına bakıyorsunuz, sadece başörtüsü diğerinden farklı bir tarafını göstermiş oluyor. Diğer giyim kuşamı aynı. Aynı olunca da insan o zaman şu soruyu kendi kendine sormadan da edemiyor yani. Ahiret bilinci, ahiret şuuru, yani öldükten sonra dirilme fikri, hesabının verileceği fikri, onunla sadece bu konuda mı etki etmeliydi? Yaşamındaki, giyiminde, kuşamında hiç etki etmemeliydi. Farklı bir şeyler olmalı değil mi? Yani giyimini, kuşamı onunla benzerlik, inanmayan insanla benzerlik ortaya koymamalı. Bunu çok önemsediğimi düşünüyorum. Diğer Müslümanların da önemsemesi gerektiğine inanıyorum. Sokaklardaki davranışlarımız inanmayan insanların davranışlarıyla bir olmamalı, farklı olmalı. Hem giyimimiz, hem kuşamımız, komşuluk ilişkilerimiz, insani münasebetlerimiz, bu da çok önemli. Ahiret bilinci kendisinin kafasında, kalbinde, bilincinde, şuurunda yer etmiş olan insanın komşuluk ilişkileri de, arkadaşlık ilişkileri de, söylemleri de, anneliği de, babalığı da, çocukluğu da farklı olmalı. Yani insanlar birilerine bir şeyler yaparlarken anne olan çocuklarına karşı, baba olan çocuklarına karşı, çocuklar anne ve babalarına karşı ahiret bilincinin var olması kendilerinde bir takım söylemlerden, bir takım davranışlardan uzaklaştırmalı. Yumuşak olmalı, leyin olmalı, leyin olmalı. Nasıl davranacağını bilmeli. Evet. Hatta idâ ehadnâ mütrafihim bil azâbi idâ hum yec'erûn. Ne zaman ki dünya hayatını amaç edinen şımarık zenginleri azapla yakalarız, o zaman onlar feryada başlarlar. Akılları başlarına ancak azap gelince anlarlar. Buradaki mütrafin bu dünyada mal mülk sahibi olmuş, başı boş olarak yaşayan, Allah'ın diğer kullarına hak tanımayan kimseler anlamındadır. Azap kelimesiyle de, buradaki azap kelimesiyle de sadece ahiretteki değil, dünyadaki azap da kastolmuş oluyor. Lüks ve zevki sefa içinde başkalarının haklarını unutup, öngörülen sınırları aştıklarından zevkperestler belki bu dünya hayatında cezalandırılacaklardır. Bunu böylece bilmek lazım. Bir de ayette geçen yec'erun kelimesi var. Burada anlatılmak istenen yec'erun kelimesi aslında, affedersiniz, boğanın acıyla böğürmesi anlamına geliyor ki buradaki kelime, yaptığınız kötülüklerden dolayı cezalandırılacaksınız diye böğürmeye başlarsınız değil mi? Şimdi denircesine, hiçbir şekilde merhamet olunmayı hak etmemiş, bağıran bir kişi için alay makamında söylenmiş olan bir sözdür siz. Bu söz, bunlar ayet bu anlama geliyor. Yani kişi o gün kendisine azap geldiği zaman feryada başlar, bağırmaya başlar. Bağırmasının şekli de o gün Allah-u Teala bu şekilde anlatıyor. Ve de Allah da diyor ki onlara, لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْسَرُونَ. Onları bugün, artık kendilerine azap geldiği gün bırakıverin, bırakın bağırsınlar, feryat etsinler. Şüphesiz birden onunla bizden de Allah'tan da onlara, kendi Allah-u Teala'dan da onların bu halde olmuş olmalarından, bağırmalarından, yok mu bize yardım edecek diye feryat etmelerinden dolayı da kendilerine la tünserun, Allah'tan zaten o gün bir yardım gelmeyecek, Allah'tan başka da o gün yardım edebilecek de yoktur. Allah'tan başka yardım edebilecek güç olmayınca da Allah da diyor ki ben o gün onlara da, böylesi insanlara da yardım edecek değilim, yardımda edilmeyecektir. قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ تَنْقِسُونَ. Yani müstekbirine bihi samiran tehcurun. Onların bu şekilde yardım olunmama nedeni nedir? Ay Allah onu açıklıyor şimdi. Ayetlerim size okunuyordu. قَدْ كَانَتْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ. Ayetlerimiz size okunuyordu da Allah tarafından gönderilen peygamberlerimiz ve din anlatan Müslümanlar sizlere Allah'ın ayetlerini okuyorlardı da siz ne yapıyordunuz? Fekuntum ala aqabikum tenkisun. Siz topuklarınız üzerinize dönüp gidiyordunuz. Dünya hayatının, Resul'ün söylediklerine kulak asmadığınız gibi bunu duymak bile istemiyordunuz. Peygamberin sözlerini işitmemek için türlü bahaneler uyduruyordunuz. Müslümanlara yönelik, Müslümanlara anlattıklarına karşı boş, lüzumsuz şeyler anlattıklarını zannediyordunuz. Müstekbirine bihi, ona karşı siz, onun karşısında, Allah'ın ayetleri karşısında da böbürleniyordunuz. Hatta samiran tehcurun, kendi yapmış olduğunuz müsamerelerde de saçmalıyordunuz. Geceleri danışma meclisleri kuruyordunuz, dedikodu yapmak için, hikayeleri anlatmak için bir araya geliyordunuz da, orduma saçma sapan şeyler de söylüyordunuz. Bundan dolayı Allah-u Teala size bugün feryat ettiğiniz, yardım eden yok mu dediğiniz bu günde de Allah size yardım etmeyecektir ve Allah sizin yardımcınız da olmayacaktır dedi. O halde bu ayetlerden inşallah ibretler alalım. Allah'ın ayetlerine kulak verelim ve de onların o gün düştükleri yalnızlığın içerisine bizler düşmeyelim ve de Allah'ın ayetlerine bu dünyada Allah'ın dediğine göre yaşamaya devam edelim bizler. Efelem yetedebberunel kavle emcaehum malem yeti abaehum ehumul evvelin. Yoksa sözü iyice düşünmediler mi onlar? Veya önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi kendilerine? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine peygamber olarak gelmiş olmalarından dolayı, yoksa peygamber olarak geldi, bunlar kabul etmediler, inkar ettiler de, Rabbimiz diyor ki, yoksa sözü iyice düşünmediler mi? Allah'ın tebliğ etmediği, peygamberimizin kendisine bildirdiği sözleri, ayetleri, vahiy bilgisini iyice bunlar düşünmediler mi? Anlamadıkları için mi mesajı reddetmek istiyorlar bunlar? Oysa Kur'an bir muamma değil, bir anlaşılmaz bir dille sunulmadığı gibi insanın anlayışının sınırları dışında konuları da ele almamaktadır. İnsanın mantığının, aklının alamayacağı bir şey de söylemiyorlar. Onları Kur'an'ın anlattıkları her şeyi anlamasını anlıyorlar da işlerine gelmediği için, kendilerinin carcurkunu bozacağı için, kendilerinin kurdukları o sömürü düzenine Allah'ın gönderdiği din çomak soktuğu için uymak istemiyorlar ve dolayısıyla da onun mesajını reddedip karşı çıkıyorlardı. Öncekilerinin atalarına gelmeyen bir şey mi geldi kendilerine? Kur'an hiç duymadıklarını mı bir şey mi sanıyorlar? Hiç de öyle değil. Allah Arabistan'a ve komşu ülkelere ve bugün dünyanın birçok bölgesinde gelen çok iyi tanıdıkları peygamberler, özellikle puta tapmayıp bir ilaha, Allah'a ibadet eden ve kendilerini de peygamber olarak kabul ettikleri İbrahim peygamberi biliyorlar, duydular. İsmail peygamberi biliyorlar. Hud peygamberi biliyorlar. Salih peygamberi biliyorlar. Şuayb peygamberi biliyorlar. Musa peygamberimizi biliyorlar. Peygamberimize çok yakın gelmiş olan İsa peygamberimizin bilgisi, vahiy bilgisi onlara da ulaşmıştı. Onlara gelen bilgilerle peygamberlerimizin bilgileri, peygamberimizin getirdiği bilgiler çok farklı şeyler değildi. Birbirle çelişmiyordu. Birbirle örtüşen şeyler söylüyordu. Şu an peygamberimiz kavmini ticarette yanlışlığa, ölçü ve tartıda hileye kaçmayın dedi. Bizim peygamberimiz de aynı şeyi söyledi. İbrahim peygamber puta tapmaktan vazgeçin dedi. Bizim peygamberimiz de aynı şeyleri söyledi. Farklı şeyler söylemedi. Bu bilgiler çevre milletlerde, çevre kavimlerde o gün vardı. Bugün de bizim anlattığımız Müslümanların söylediği şeyler aynı şeylerdir. Değişik şeyler söylemiyorlar. Bugün kabul etmeyen insanlar sanki bunu hiç duymamışlar, hiç görmemişler gibi inkar felsefesi içerisinde oluyorlar da Rabbimiz bunu onun için söyledi. Yoksa siz sözü iyice düşünmediklerini mi zannediyorsunuz? Ve önceki atalarına gelmeyen yeni bir şeyin geldiğini mi zannediyorsunuz? Bunlar önceki atalarına gelen şeylerdir onlar. Emlem yarifuna rasulahum fehum lehu münkirun. Yoksa onlar bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyorlardı da onu inkar mı etmektedirler? Peygamberimiz tanınmayan, bilinmeyen, o günkü toplumun içerisinde yaşamayan birisi miydi? Mesajı, bu ilahi mesaja kendilerini çağıran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanımladıkları, bilmedikleri bir insan için mi olduğunu reddettiler? Hiç de öyle değil. Çünkü o, yani peygamberimiz, onların aralarında yaşayan, soylu bir aile içerisinde doğup büyüyen bir insandı. Temiz ve yüce bir karakteri vardı. Doğru, dürüst, namuslu, güvenilir, iffetli ve en temiz ahlaka sahip olduğunu hayatı boyunca ispatlamış birisiydi. O soyluydu. O peygamberimiz kibardı. Peygamberimizin tabiatı gereği kavgadan hoşlanmaz ve hoşlanmazdı. Adaletliydi. Sözünde ve işinde doğruydu. Cana yakın bir insandı. Yoksulların ve zayıfların yardımcısıydı. Allah'ın Resulünü iddia etmeden önce de bütün bu özellikler kendilerini doğruluyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu saymış olduğumuz özellikleri peygamber olmadan önce de kendisinde vardı. Sonra risaletinden itibaren ısrarla aynı mesajı tebliğ etmeye çalıştı. Ne söylüyorsa önce kendi hayatında, hem ev hayatında, hem bire hayatında, hem aile hayatında uyguluyor ve söylediğinin doğruluğunu da gösteriyordu bizzat. Söylediğiyle yaptığı arasında hiçbir çelişki olmamıştı. Bizzat kendisi ve izleyicileri, onun yolundan gidenleri Kur'an'ın mesajına inançla ve içtenlikle uygulamaya koyup bu uygulamanın en güzel sonuçlarını da Peygamberimizin yaşadığı dönemde ve ondan sonraki dönemlerde göstermişlerdir. Peygamberimizi bu insanlar tanımadıklarından dolayı reddetmediler. Allah peygamberlerimizin peygamber olmadan önceki hayatlarını da zaten kontrol altında tutuyordu. Yani insanlar şöyle bir şey söylemesinler diye, sen peygamber olmadan önce bir takım yanlışlıklar yapıyordun, bugün bizim başımıza geçtin ve şöyle söylüyorsun, önce kendin yaptığın şeyleri bugün bize yapma diyorsun gibi yanlış bir mantık üretmesinler diye Allah-u Teala bütün peygamberlerimizin peygamber olmadan önceki hayatlarını da kontrol altında tutup hiçbir peygamberimize sen geçmişte şöyle şöyleydin demediler. Doğruluk, dürüstlük, namusluk, iffetlik ve güvenilirlik, temiz ahlaka sahip olmak, cana yakın olmak, yoksulların ve zayıfların yardımcısı olmak, bunlar bütün peygamberlerimizin özelliklerindendi. Hazreti Hatice, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hıra mağarasında ilk vahyi alıp da eve döndüğü zaman peygamberimizin acaba ben büyülendim mi gibi, kendisinin bir takım acaba bana bir şeyler mi oluyor gibi sözler söylediği zaman Hazreti Hatice peygamberimizi teskin ederken söylediği sözlerden birisi o idi. Sen akrabaya sahip çıkarsın, yoksulları ve zayıfları, yetimleri de korursun. Kesinlikle sen ne cin, ne büyülenme, ne sihir, böyle bir şey değil. Sen olsa olsa Allah'ın peygamberisin. Zira bunlar Allah'ın peygamberinin özellikleridir diyordu. Biz de bu peygamberin yolundan giden insanlar olarak biz de çevremize karşı temiz ve yüce bir karaktere sahip olacağız. Doğru olacağız, dürüst olacağız. Namuslu ve güvenilir, iffetli ve temiz ahlaka sahip olan insanlar olacağız. Kibar olacağız, nazik olacağız ve kavgadan hoşlanmayacağız. Adaletli olacağız. Sözümüzde ve işimizde doğru olacağız, cana yakın insanlar olacağız, yakın ve uzak çevremizdeki yoksulların ve zayıfların yardımcısı olacağız ve bunlar bizim için birer şiar, birer en önemli özellik olarak karşımıza çıkmalı. Gerçekten bugün bu hasletler namaz kılan, oruç tutan, kendisiyle hareketleriyle şekil olarak da İslami karaktere sahip olduğunu dışa yansıtan insanlar, şekil olarak gösterenler, ama bu insanların özde de böyle olmalı, dürüst olmalı, güvenilir olmalı, temiz ahlaka sahip olmalı ve de çevresindeki insanlara karşı, hele hele bugünün maalesef bazı zenginlerimizde, Müslüman zenginlerde görüyoruz, sakalıyla görüyoruz, efendim giyim kuşamıyla görüyoruz, bu insanların yoksullara ve zayıflara karşı biraz diyorum, sanki böyle tepeden bakma gibi bir hal ve hareketleri görüyoruz. Müslümanların zenginleri bir grup olmuşlar, oturmuşlar, bir mahalle oluşturmuşlar. Zengin Müslümanların oluşturduğu bir mahalle, oraya bir başkaları sanki giremez, böyle korunma zırh içerisine alınmış gibi. Böyle bir yaklaşım peygamberimizin yaklaşımı değil. Bir Müslüman toplum içerisinde zengin de olacaktır, fakir de olacaktır. Zenginlerin bayanları bir kendi aralarında günler oluşturacaklar, onlar oturup kalkacaklar, fakirleri almayacaklar. Efendim para günleri yapıyorlar bugün. Nasıl oluyor? 100 mark verecek, 100 altın veya bir çeyrek altın verecek, veremezse katılmayacak. Bunlar çok İslami birer motif, çok İslami birer uygulama değil. Sanki para veremeyen bizim aramıza girmesin der gibi. Efendim bunu söylediğimiz zaman yok bizim öyle bir şeyimiz deniyor ama işin aslı da o işte. Yani bakıyorsunuz, yani 10 kişi böyle bir grup oluşturmuşlarsa, en azından 11 kere para toplayıp da 10'unu kendi aranda paylaşıp da 11. de bir fakire verelim, böyle bir yaklaşım yok. Görmedik daha, duymadık da böyle bir şey. Böylesine bir yaklaşım, Müslümanca bir yaklaşım değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah böyle yapan varsa bundan vazgeçelim. Bizler zengin ve fakir ayrımı gözetmeyen insanlarız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da bana göre çok şiddetli وَلَا تَدْرُدِ الَّذ۪ينَ dedi ayet-i kerimede. Rabbimiz sakın ola ki onları koma. Mekke müşriklerinin ileri gelenleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip biz dini kabul edeceğiz ama senden de bir teklifimiz var. Bu garip fakir Müslümanlarla biz birlikte oturup kalkamayız. Onlarla ayrı ayrı zamanlarda senlerle buluşalım, oturalım, kalkalım. Sen bize dini anlat. Biz sana gelelim anlat, biz gidelim sen onları anlat. Onlarla birlikte biz oturup kalkmayalım dediği zaman Peygamberimiz buna karşı biraz gönlünde olabilir mi acaba gibi bir düşünceye sahip olduğu zaman hemen Allahu Teala Peygamberimizin bana göre en şiddetli uyarıldığı olaylardan bir tanesidir. Sakın ola ki böyle yapma. Onların hesabından sana bir sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara bir sorumluluk yoktur. Yani onlar Müslüman olmadılarsa Allahu Teala neden sen Ebu Cehil ve onun yandaşlarını Müslüman yapamadın diye bir sana soru sormayacaktır. Dolayısıyla onlarla birlikte olmak adına bu fakir Müslümanları kovma. Eğer kabul ediyorlarsa fakirle zengin iç içe olacak dedi. Ama bugün oluşturulan modele baktığımız zaman, pek bunun Allah'ın ayetinde öğrettiği, gösterdiği, Peygamberimizin hayatında uyguladığı modelle örtüşmediğini, çeliştiğini, çatıştığını görüyoruz ki bunu yapanlar, izleyenler için buradan bizim bir uyarımızdır. İsterse vazgeçerler ama unutmayalım. Vallahi de billahi de Allah her ne söylemiş ve her ne yapmış isek kendi yaptığımız işe bir kılıf bulmayalım. Bir zaman zengin Müslüman öyle demişti. İleri gelenlerden birisi bir hoca efendi işte ben şu işi yapıyorum buna dinde fetva bul. Böyle bir model yok yani. Önce fetva alınır, önce Allah ve peygambere danışılır, sonrasında iş yapılır. Bu model oluşturulmuşsa buna kafamızdan Allah ve peygambere sormadan bir model oluşturulmuş. Bundan sonrasında da ya Kur'an'da buna yer var mı diye böyle bir açmazın, böyle bir aymazlığın içerisine girmeyelim. Yanlışsa yanlıştır. Allah ve peygamber dediği için yanlıştır. Biz söylediğimiz, biz konuştuğumuzdan dolayı değil. Allah ve peygamber yanlış dediği için yanlıştır. Öyleyse Allah ve peygamber bizim hayatımızın her konusunda bize iman etmemiz, ona teslim olmamız gereken birileri ise o zaman yanlıştır, vazgeçmemiz gerekiyor. O insanlar peygamberi tanıyorlardı. Ondan dolayı da inkar etmemeleri gerekirdi. Halbuki onlar peygamberi tanıdıkları halde onlar inkar ettiler. Em yekulune bihi cinnetun bel ca'uhum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun. Yoksa onlar veyahut da onda delilik var mı diyorlar. Değil, o kendilerine hakkı getirdi ama onların çoğu hakkı çirkin görmektedirler. Onların peygamber olarak gördükleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem delilik var mı diye mi mesajı peygamberde Hazreti Muhammed aleyhisselamda böyle bir özellik mi gördü de mesajı reddediyorlar. Bu da doğru değil. Çünkü kendi vicdanlarında kendi önceki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların işlerinde yaşadığı dönemlerde onu en akıllı ve en zeki bir kişi olduğunu kendileri de biliyorlar. Zaman zaman da bunu itiraf etmişlerdi. O halde böylesi güzel konuşan, böylesine güzel söyleyen, kibar, nazik ve soylu bir aileden gelen, asil davranışlar sergileyen bir insan nasıl deli olabilir? Nasıl onu bir cin çarpmış olabilir? Mecnun veya batılı müsteşriklere göre de sarı nöbetleri tutan bir kişinin Kur'an gibi yüce ve eşsiz bir kitabı okuması ve yalnız kendi halkının değil, tüm dünya insanların hayatında devrim yapan bir hareketi başlatıp başarıya sonuçturması nasıl olabilirdi, nasıl gerçekleştirebilirdi? Elbette ki bir Mecnun'un, bir delinin, böyle bir sihire bürünmüş olan bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değildi. Onlar kendilerine böyle bir şey olmadı. O peygamber o insanlara hakkı getirdi, doğruyu getirdi, gerçek kurtuluşu ve felaha getirdi. Ama onların çoğu kendi yaptıkları işlere, kendi yaptıkları düzenbazlıklara, kendi yaptıkları yanlışlıklara, kendi daha doğrusu kendi çıkarlarına çomak soktuğu için bu peygamberlerimizin getirmiş olduğu hakka karşı onlar çirkin gördüler, kabullenmek istemediler ve hakkı örtbas etmeye çalıştılar. velev ittebe'al hakku ehva'ehum lefesetit semavatu vel ardu ve men fihinne bel eteynahum bi zikrihim fehum an zikrihim muridun. Eğer hak onların, gerçek onların hevalarına uymuş olsaydı, göklerle yer ve onlardakiler şüphesiz bozulur giderlerdi. Yani gökteki ve yerde bulunanlar ne varsa eğer Allah'ın dediğine göre değil de onların heva ve hevesine uyurmuş olsaydı ki o zaman birçok doğru çıkardı. Herkes benimki doğru, benimki doğru, benimki doğru derlerdi. O zaman da birçok doğru ortaya çıkardı ki yeryüzüne bir takım bozgunculuklar çıkardı. Bu kısa cümle iyi anlaşılması gereken büyük bir gerçeği ifade ettiğini görüyoruz. Dünyadaki bir takım insanlar, gerçekten aklı ermeyen insanlar, gerçeği kendine gösteren bir kişi karşısında kendilerini saldırıya uğramış görürler. Halbuki peygamberlerimizin böyle bir saldırı düşüncesi ve zihniyetleri yoktu. Sadece gerçeği ortaya koyuyorlardı. Arzularına ve çıkarlarına ters düştüğünde gerçeği duymak ve üzerine düşünmek istemezler. Ama gerçek yine gerçektir. Kişisel arzu ve isteklerine uyarak değiştirilemez. İnsan kainatta işleyen sonsuz ve değiştirilmez kanunlara bağlıdır. Bu nedenle de düşünmesini, arzularını ve davranışlarını buna göre düzenlemek ve tecrübe, gözlem ve akıl yürütmeyle gerçeği ve gerçekliği keşfetmek zorundadır. Yalnızca akılsız ve aptal kişilerdir ki gerçek diye kendi kişisel vehim, arzu ve ön yargılarına saplanıp kalırlar ve yalnızca kendilerine ters düştüğü için ne kadar akli ve bilimsel de olsa hiçbir delile duymak, üzerinde düşünmeye yanaşmazlar ve inkar yoluna giderler bu insanlar. Allah-u Teala dedi ki böylesi insanlara karşı biz onlara uyarı ve onurlarını getirdik ama onlar uyarı ve onurlardan yüz çevirmektedirler. Allah'ın getirmiş olduğu hakikati anlamamaktadırlar. Bu ayet-i kerimedenin şu şekilde tefsir etmek, yorumlamak da mümkündür son tarafını. Sizin Kur'an'ı reddetmiş olmanız akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir. Çünkü Kur'an insan tabiatında iyi işliğe, iyi gelişen şeyleri içermektedir. Kur'an kendi iyiliğiniz ve mutluluğunuzla sonuçlanacak bir uyarıdır. Hem kendinizin iyiliğini ve kendi mutluluğunuzu istiyorsanız Kur'an'a uymalısınız. Kur'an hem dünyada hem de ahirette size şan ve onur kazandıracak bir kitaptır. Eğer şeref ve onur istiyorsanız, haysiyet istiyorsanız, yükselmek ve yücelmek istiyorsanız Kur'an'a yönelmelisiniz dedi Rabbimiz Teala Hazretleri. Evet, buradan son olarak şunları söyleyelim sizlere bu ayetlerden anladığımızın son bölümü olarak. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu insanlar tanıyorlardı. Bütün insanlık tanıyordu. Peygamberimizin ve bütün peygamberlerimizin gizli kalmış bir yönleri yoktur. Bütün peygamberlerimizin hayatları en ince noktasına varıncaya kadar o günkü toplum tarafından bilinmekteydi. Onun için peygamberimizi inkar etmelerin nedenleri onların peygamberimizi tanımamalarından kaynaklanmamaktadır. Bunu biliyoruz. İkinci bir özellik olarak peygamberimizde delilik veya cinnet geçirmiş birisi de değildir. Çünkü böylesi birisinden Kur'an gibi gerçekten objektif olarak bakıldığı zaman, incelendiği zaman görülen bu kadar hakikat ve doğruları böylesi bir insanın söylemesi mümkün değildir. Üçüncü bir özellik olarak da şunu söylüyoruz. Kur'an'la tanışanlar, Kur'an'la bilişenler onur ve şerefe sahip olurlar. Eğer bizler de onur ve şerefimizi yitirmemek, Müslümanlar olarak yitirmemek istiyorsak bu kitaba sahip çıkmalıyız diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.